Ayrım 13 Hayalet Joe Nesbo Sayfa 145 12. Bölüm Skipper Gata'da durup yağmuru izledim. Kış bir türlü kalıcı olamamış, onun yerine bol bol yağmur yağmıştı. Gerçi talebi azaltmamıştı bu. Oleg, Irene ve ben tek bir günde benim Odin ile Tutu için çalışırken bir haftada kazandığım parayı kazanıyorduk. Günde yaklaşık 6000 kron kazanıyordum. Merkezdeki bütün Arsenal tişörtlüleri saymıştım. İhtiyar delikanlı haftada minimum 2 milyondan fazla kazanıyor olmalıydı. Oleg ile ben her gece Andrei ile işimizi halletmeden önce parayı ve malları dikkatle sayıyorduk. Tek bir kron bile eksik olmuyordu, değmezdi. Oleg'e %100 güvenebiliyordum. Hırsızlık yapmayı düşünecek kadar hayal gücü yoktu sanırım veya o kavramı anlamamıştı. Veya belki de tüm zihni ve kalbiyle Irene'ye odaklanmıştı. Irene etraftayken Oleg'in kuyruk sallamasını görmek neredeyse komikti. Irene ise Oleg'in ona duyduğu hayranlığın farkında bile değildi. Çünkü Irene'nin gözü tek bir şeyi görüyordu. Beni. Bu ne canımı sıkıyor ne de beni sevindiriyordu. Durum böyleydi sadece ve hep böyle olmuştu. Irene'yi öyle iyi tanıyordum ki, omoyla yıkanmış gibi tertemiz minik kalbini nasıl küt küt attıracağımı, tatlı ağzını nasıl gülümseteceğimi ve istediğim buysa mavi gözlerinin dolu dolu olmasını nasıl sağlayabileceğimi biliyordum. Gitmesine izin verebilirdim, kapıyı açıp işte kapı diyebilirdim. Ama ben bir hırsızım ve hırsızlar paraya dönüştürebileceklerini düşündükleri hiçbir şeyi bedavaya elden çıkarmaz. Irene bana aitti ama haftada 2 milyon kron ihtiyar delikanlıya aitti. İnsan içkisine buz küpü niyetine kristal met atınca ve Kubus'tan almadığı giysiler giyince günde 6000 kron tuhaf bir şekilde buhar olup uçuveriyor. Bu yüzden hala Irene ile birlikte prova odasında kalıyordum. O bateri setinin arkasındaki şiltede uyuyordu ama idare ediyordu. Uyuşturuculu sigaralara bile elini sürmüyordu. Boktan vejeteryan yemekleri yiyordu ve lanet olası bir banka hesabı açmıştı. Oleg ise annesiyle kaldığından para içinde yüzüyor olsa gerekti. Uyuşturucuyu bırakmıştı, ders çalışıyordu. Hatta Valle Hovin'de yüzme antrenmanlarına bile başlamıştı. Skipper Gata'da öylece durup düşünürken ve zihinsel aritmetik yaparken sağanakta bana yaklaşan birini gördüm. Gözlük camları buğuluydu, ince telli saçı başına yapışmıştı. Üstünde şişman ve çirkin kızların erkek arkadaşlarından Noel hediyesi olarak aldığı türden 4 mevsimlik bir ceket vardı. Eh, bu adamın ya çirkin bir kız arkadaşı vardı ya da hiç yoktu. Bunu yürüyüşünden anlamıştım, topallıyordu. Bunun için daha kibar bir isim bulmuşlardır herhalde. Ama ben yumru ayak diyorum. Gerçi spastik ve zenci kelimelerini de kullanan biriyim. Adam karşımda durdu. Şimdi mesele şu ki eroin satın alan tiplere artık şaşırmaz olmuştum. Ama bu adam normal müşteriye hiç benzemiyordu. 1 gram. Çeyreği 350. Eroine ne verirsin? Ne vermesi? Biz satıyoruz andaval. Biliyorum, biraz araştırma yapıyorum da. Ona baktım. Gazeteci miydi, sosyal hizmet görevlisi mi veya belki de siyasetçiydi. Ben Odin ile Tutu için çalışırken buna benzer bir herif gelip belediye meclisinde ve Runo diye bir komitede olduğunu söylemiş, ardından da uyuşturucular ve gençlik konulu bir panele katılıp katılmayacağımı sormuştu. Sokaktan sesler duymak istiyorlarmış. Eğlencesine gitmiştim. Avrupa Uyuşturucu Karşıtı Kentler Birliği'nden ve uyuşturucusuz bir Avrupa'ya yönelik büyük bir uluslararası plandan bahsedip durmalarını dinlemiştim. Meşrubat ve çörek vermişlerdi, ağlayana kadar gülmüştüm. Ama paneli yöneten kadın tam milf idi, çakma sarışındı, yüzü erkek gibiydi, memeleri kocamandı ve kıdemli başçavuş gibi konuşuyordu. Memelerinden başka yerinde de estetik olup olmadığını merak ettim bir an. Panelden sonra yanıma geldi. Sosyal hizmetler müsteşarının sekreteri olduğunu ve böyle şeyler hakkında daha fazla konuşmak istediğini söyledi. Bir gün fırsatım olursa evinde görüşüp görüşemeyeceğimizi sordu. Milf'in M'si eksikmiş meğer. Kadın bir çiftlikte tek başına yaşıyordu. Kapıyı açtığında altında dar jokey pantolonu vardı ve o işi ahırda yapmak istediğini söyledi. cinsiyet değiştirmiş olması umurumda değildi. Ona taktıkları memeler gayet hoştu ve fırtınadaymış gibi sallanıyordu. Ama model uçak gibi uluyan bir kadını düzerken 2 metre ötede geviş getiren güçlü kuvvetli atların insanı yarı ilgili gözlerle seyretmesi tuhaf oluyor. Sonrasında kalçalarımın arasından saman toplamak zorunda kaldım ve kadından 1000 kron borç istedim. Görüşmeyi sürdürdük. Ben günde 6000 kron kazanmaya başlayana dek. Düzüşmelerimizin arasında bir sekreterin oturup komisyonuna mektuplar yazmadığını, pratik siyasetle uğraştığını bana açıklayacak zamanı oluyordu. Şu an köle olsa da bir şeyleri değiştiren kişi olduğunu söyledi. Doğru insanlar bunu anladığında da komisyon üyesi olma sırasının ona geleceğini söyledi. Belediye meclisi hakkında anlattıklarından anladığım kadarıyla bütün politikacılar en tepedekilerden en alttakilere dek 2 şey istiyor. Güç ve seks. Bu sırayla 2 parmağımı içine sokarken kulağına kabine bakanı diye fısıldadığımda ta domuz ağalına kadar fışkırtmasını sağlayabiliyordum. Şaka yapmıyorum. Şimdi karşımda duran adamın yüzünde de aynı hastalıklı ve şiddetli arzuları görüyordum az çok.
Yürü git. Patronun kim? Onunla konuşmak istiyorum.
Beni liderinize götür ha. Bu herif ya deliydi ya da bildiğin salaktı.
Bas git.
Adam kımıldamadan öylece durdu. Pantolonunun kalça kısmında tuhaf bir kırışıklık vardı. Ve 4 mevsimlik ceketinin cebinden bir şey çıkardı. İçinde beyaz toz olan bir plastik poşet. Orada aşağı yukarı 0.5 gram var gibiydi. Bu bir numune. Bunu patronuna götür. Gramını 800 krondan satıyorum. Dozuna dikkat edin. Bunu ona bölün. Öbür gün aynı saatte gelirim. Adam poşeti bana verdikten sonra dönüp sokakta toparlayarak uzaklaştı. Normalde poşeti en yakın çöp tenekesine atardım. Bu boku kendim için bile satamazdım. Adıma leke sürmemem gerekiyordu. Ama o delinin gözlerindeki parıltıdan etkilenmiştim. Bir şeyler bilir gibiydi. Bu yüzden mesaimizin bitmesinden ve Andre ile işimizi halletmemizden sonra Oleg ve Irene ile birlikte Eroin Parkı'na gittim. Orada test pilotu olmak isteyen olup olmadığını sorduk. Bunu eskiden Tutu ile birlikte yapardım. Şehre yeni mal gelince en zor durumdaki keşlerin takıldığı yerlere giderdik. Bunlar beleş olduğu sürece her şeyi denemeye hazır insanlardı. Zaten ölmeleri yakın olduğundan uyuşturucu denerlerken ölmekten korkmazlardı. 4'ü gönüllü oldu ama üstüne 8'de birlik gerçek eroin istediklerini söylediler. Ben bunun söz konusu olmadığını söyleyince geride 3 kişi kaldı, onlara maldan verdim. Keşlerden biri felç hastası gibi konuşarak bu iyi etmez diye bağırdı. Üstüne tatlı istiyorsa çenesini kapamasını söyledim. Irene, Oleg ve ben oturup kabuklu yaraların arasında damar aramalarını ve şaşılacak kadar ustaca hareketlerle kendilerine iğne yapmalarını seyrettik. Biri ah tanrım diye inledi. Bir diğeri yüksek sesle fıf dedi. Sonra sessizlik çöktü, mutlak sessizlik. Uzaya gönderilen bir roketle tüm irtibatın kesilmesi gibiydi. Ama artık gerçeği biliyordum. Sırra kadem basmalarından önce gözlerinde beliren hazzı görmüştüm. Houston, bir sorunumuz yok. Yeryüzüne döndüklerinde hava artık kararmıştı. Tripleri 5 saatten fazla, yani normal eroin tribinin 2 misli sürmüştü. Test paneli oy birliğiyle karara varmıştı. Hayatlarında öyle bir kafa yaşamamışlardı. Daha fazlasını istiyorlardı. Poşette kalan malı. Şimdi lütfen. Birden Thriller klibindeki zombiler gibi üstümüze yürümeye başladılar. Kahkahayı basarak kaçtık. Yarım saat sonra prova odasındaki şilteme oturduğumuzda düşünmem gereken şeyler vardı. Kulağı kesik bir keş normalde bir seferde 0.5 gram sokak eroini kullanır. Oslo'nun en ağır bağımlıları ise bu miktarın yarısıyla sanki ilk kez kullanıyormuş gibi kafa yaşamışlardı. O adamın verdiği mal saftı ama neydi? Görünüşü ve kokusu eroine benziyordu. Dokununca da eroin gibi geliyordu. Ama öyle küçük bir dozla 5 saat trip yaşanması mümkün müydü? Her halükarda bir altın madeninin üstünde oturduğumu biliyordum. Malın gramı 800 krondu. Katkılandırarak miktarını 3 kat arttırıp 1400 krondan satabilirdim.
günde 50 gram desen, kemiksiz 30 bin cepte, benim cebimde, Oleg ile Irene'nin ceplerinde. Onlara bu iş teklifini yaptım, rakamları açıkladım.
Birbirlerine baktılar, beklediğim kadar hevesli görünmüyorlardı. Ama Dubai dedi Oleg, yalan söyledim. İhtiyar delikanlıya kazık atmadığımız sürece tehlike olmayacağını söyledim. Önce gidip işi bıraktığımızı, İsa'yı filan bulduğumuzu söyleyecektik. Bir süre bekledikten sonra da ufaktan kendi işimizi yapmaya başlayacaktık.
Tekrar birbirlerine baktılar. Bakışlarında bir şey, daha önce dikkatimi çekmeyen bir şey olduğunu fark ettim birden. Oleg duvara odaklanmaya çalışarak, "Mesele şu ki," dedi, "Irene ile ben, biz..."
"Siz ne?"
İğne geçirilmiş bir solucan gibi kıvranmaya başladı. En sonunda da bakışlarıyla Irene'den yardım istedi.
"Oleg ile ben birlikte yaşamaya karar verdik," dedi Irene. "Böylerde ev tutmak için depozito parası biriktiriyoruz. Şey, düşündük, yaza kadar çalışırız, sonra da..."
"Sonra ne?"
"Sonra da okulu bitireceğiz," dedi Oleg, "ve ders çalışmaya başlayacağız."
"Hukuk fakültesi için," dedi Irene. "Oleg'in notları çok iyi."
Aptalca bir laf ettiğini düşündüğü zamanlardaki gibi gülümsedi. Ama normalde solgun olan yanakları şimdi hazdan ısınmış ve kızarmıştı.
"Benden gizli ilişki yaşıyorlardı demek. Bunu fark etmemeyi nasıl becermiştim?"
"Hukuk fakültesi," diyerek içinde hala bir gramdan fazla mal bulunan poşeti açtım.
"Jandarmaların başına geçmek isteyenler için değil midir?"
İkisi de yanıt vermedi. Mısır gevreği kaşığımı bulup uyluğuma sildim.
"Oleg, ne yapıyorsun?" diye sordu.
"Bunu kutlamak gerek," diyerek tozlu kaşığa döktüm. "Hem malı ihtiyar delikanlıya tavsiye etmeden önce bizzat denemeliyiz."
Irene rahatlamış bir sesle, "Sorun yok yani, öyle mi?" diye bağırdı. "Aramızda bir şey değişmeyecek."
"Elbette canım."
Çakmağı kaşığın bombeli ucunun altına getirdim.
"Bu senin Irene."
"Benim mi? Ama bence..."
"Hatırım için abla." Başımı kaldırıp ona baktım ve gülümsedim. Bu gülümsememin panzehirine sahip olmadığını biliyordum.
"Tek başına kullanmak sıkıcı oluyor, biliyorsun. İnsan kendini yalnız hissediyor."
Kaşıkta eriyen toz fokur diyordu. Hidrofil pamuğum olmadığından sigara filtresiyle süzmeyi düşündüm. Ama öyle temiz görünüyordu ki, beyazdı, kıvamı bile mükemmeldi. Bu yüzden soğusun diye birkaç dakika bekledikten sonra şırıngaya çekti.
"Oleg, gusto," diye söze başladı.
"Dikkatli olalım da aşırı dozdan gitmeyelim. Burada 3 kişiye yetecek kadar var. Sen de davetlisin dostum. Ama belki de sadece seyretmek istiyorsundur."
Başımı kaldırıp bakmama gerek yoktu. Onu çok iyi tanıyordum. Kalbi saftı, aşktan gözü kör olmuştu. Oslo fiyordunda 15 metrelik direklerden dalış yapmasını sağlayan cesaret zırhını kuşanmıştı.
"Tamam," diyerek kollarını sıyırmaya girişti. "Ben varım."
Bu zırh onu denizin dibine batıracak ve fare gibi boğulmasına yol açacaktı.
Dan dan çalınan kapının gürültüsüne uyandım. Kafamın içinde kömür madeni işletilmişti sanki. Tek gözümü açıp bakmaya da korkuyordum.
Pencerelere çivilenmiş tahtaların arasından gün ışığı sızıyordu. Irene şiltesinde yatıyordu. İki hoparlörün arasında da Oleg'in beyaz Puma Speed Cat ayakkabılarının durduğunu gördüm.
Kapıyı çalan her kimse artık tekmelemeye başlamıştı.
Kalkıp sendeleyerek kapıya giderken grup elemanları prova yapacaklarını veya ekipman teslim edileceğini söyleyen bir mesaj attılar mı diye hatırlamaya çalıştım. Kapıyı aralarken içgüdüsel olarak arkasına ayağımı dayadım. Faydası olmadı. Kapı sertçe itilince geriye savruldum ve bateri setinin üstüne sırt üstü düştüm. Epey gürültü koptu. Zil standlarını ve trompeti doğrulttuktan sonra başımı kaldırıp sevgili üvey ağabeyim Stein'in suratına baktım.
Sevgili kelimesi iptal, irileşmişti. Ama Mohikan kesimli saçı ve çakmak taşına benzeyen koyu nefret dolu gözleri aynıydı. Ağzını açıp bir şeyler söylediğini gördüm ama kulaklarım zil sesleri yüzünden çınlıyordu.
Stein üstüme yürüyünce içgüdüsel olarak yüzümü korumak için ellerimi kaldırdım. Ama yanımdan ışımla geçti ve bateri setini aşarak şiltede yatan Irene'nin yanına gitti. Stein onu kolundan tutup çekerek ayağa kaldırınca Irene hafif bir çığlık attı. Stein kızı sımsıkı tutarken bir yandan da Irene'nin 3-5 eşyasını sırt çantasına tıkıştırdı. Onu kapıya doğru çekiştirmeye başladığında İren artık direnmeyi kesmişti. "Stein!" diye söze başladım. Kapıda durup bana soran gözlerle baktı ama ekleyecek sözüm yoktu. "Bu aileye yeterince zarar verdin," dedi. Demir kapıyı resmen Bruce Lee gibi tekmeleyerek kapadı. Hava titreşti. Oleg hoparlörün arkasından başını kaldırıp bir şeyler söyledi ama hala sağırdım. Sırtım şömineye dönük dururken ısının tenimi karıncalandırdığını hissediyordum. Odayı sadece alevler ve lanet olası bir antika masa lambası aydınlatıyordu. Deri koltuğunda oturan ihtiyar delikanlı limuzinle Skipper Gata'dan getirdiğimiz adamı süzüyordu. Adamın üstünde hala dört mevsimlik ceketi vardı. Arkasında duran Andrei adamın gözlerindeki pağı çözüyordu. İhtiyar delikanlı "eh" dedi, "hakkında çok şey duyduğum bu malı temin eden sensin demek." Adam gözlüğünü taktı ve kısık gözlerle odaya bakınarak "evet" dedi. "Mal nereden geliyor?" "Ben malı satmak için buradayım, hakkında bilgi vermek için değil." İhtiyar delikanlı baş ve işaret parmaklarıyla çenesini sıvazladı. "Bu durumda ilgilenmiyorum. Bu oyunda çalıntı mal almanın sonu hep cesetlerdir. Cesetler de sorun çıkarır ve işleri kötü etkiler."
"Bu çalıntı mal değil."
"Tedarik kanalları hakkında epey bilgi sahibi biri olarak bu malı daha önce kimsenin görmediğini söyleyebilirim. O yüzden tekrarlıyorum. Başımızın derde girmeyeceği konusunda güvence verilmedikçe hiçbir şey almam."
Ben buraya gözlerim bağlı getirilmeye göz yumdum. Çünkü gizliliğin gerekli olduğunu biliyorum. Umarım sen de bana aynı duyarlılığı gösterirsin. Adamın gözlük camları sıcak yüzünden buğulanmıştı ama gözlüğünü çıkarmadı. Arabada Andre ile Peter onun üstünü ararlarken ben adamın gözlerine, vücut diline, sesine, ellerine dikkat etmiştim. Onda gördüğüm tek şey yalnızlık olmuştu. Şişman, çirkin bir kız arkadaşı filan yoktu. Bu adam ve muhteşem malı vardı sadece.
İhtiyar delikanlı "polis olabilirsin," dedi.
Adam ayağını göstererek
"böyleyken mi?" dedi.
"Dışarıdan mal getiriyorsan niye adını daha önce duymadın?" "Çünkü yeniyim, sabıka kaydım yok ve polislerin de bu piyasadan olanların da hiçbiri beni tanımıyor. Saygın denilen bir mesleğim var ve şimdiye kadar normal bir hayat sürdüm."
Adam yüzünü ihtiyatla ekşitince gülümsemeye çalıştığını anladım.
"Anormal derecede normal bir hayat denebilir."
"Hımm." İhtiyar delikanlı çenesini sıvazlayıp duruyordu. Sonra beni elimden tutup koltuğun yanına çekti. Onun yanında durup karşısındaki adama baktım.
"Ne düşünüyorum biliyor musun Gusto? Bence bu malı kendi üretiyor, ne dersin?"
"Düşündüm, olabilir," dedim. "Bu iş için kimya biliminin Einstein olmaya gerek yok, bilirsin Gusto. İnternette afyonu morfine ve ardından da eroine dönüştürmenin yolu ayrıntılarıyla tarif ediliyor. Diyelim eline 10 kilo ham afyon geçti. Kaynatma ekipmanı, buzdolabı, biraz metanol, bir de vantilatörle 8,5 kilo eroin kristalin olur. Bunu katkılandırınca 1,2 kilo sokak eroin elde edersin."
Dört mevsimlik ceketli adam öksürdü. "Başka şeyler de gerek." İhtiyar delikanlı, "bütün mesele afyon bulmak," dedi. Adam başını iki yana salladı. İhtiyar delikanlı kolumun iç kısmını okşayarak "aha," dedi. "Opiyat değil, opioid."
Adam karşılık vermedi. "Dediğini duydun mu Gusto?"
İhtiyar delikanlı adamın yumru ayağını gösterdi.
"Tamamen sentetik uyuşturucu üretiyor. Doğadan veya Afganistan'dan yardım almaya ihtiyacı yok. Basit kimya bilgilerini uygulayarak her şeyi mutfak masasında hallediyor. Tüm kontrol onda, kaçakçılık riskine de girmiyor. Elde ettiği mal da en az eroin kadar güçlü.
Aramızda zeki biri var Gusto. Böyle bir girişimcilik ruhuna saygı duymak gerek."
"Saygı," diye mırıldandım.
"Ne kadar üretebilirsin?"
"Haftada 2 kilo olabilir, duruma bağlı."
İhtiyar delikanlı "hepsini alacağım," dedi.
"Hepsini mi?" Adamın monoton sesinde şaşkınlık yoktu.
"Evet, ürettiğin her şeyi. Sana bir iş teklifinde bulunabilir miyim? Her..."
"İpsen."
"İpsen mi?"
"Senin için sorun değilse."
"Kesinlikle değil. O da büyük bir sanatçıydı. Sana ortaklık teklif ediyorum Her İpsen. Dikey entegrasyon. Piyasayı tek elimize alıp fiyatı belirleyeceğiz. Böylece ikimiz de daha çok kazanırız. Ne dersin?" İpsen başını iki yana salladı. İhtiyar delikanlı dudaksız ağzıyla gülümseyerek başını yana eğdi.
Neden hayır Herr İpsen?
Ufak tefek adamın dikelmesini seyrettim. Onu dünyanın en sıkıcı insanı gibi gösteren, dört mevsimlik bol ceketinin içinde irileşti sanki.
Malın tekelini size verirsem her...
İhtiyar delikanlı parmak uçlarını birbirine bastırdı.
Bana istediğin şekilde hitap edebilirsin Herr İpsen.
Tek bir alıcıya bağımlı olmak istemiyorum Herr Dubay. Fazla riskli. Hem öyle bir durumda fiyatları zorla düşürebilirsin. Öte yandan çok fazla alıcı da istemiyorum. Çünkü alıcı sayısı arttıkça polisin beni saptaması ihtimali de artar. Sana geldim. Çünkü görünmez biri olarak tanınıyorsun ama bir alıcı daha istiyorum. Los Lobos ile temas kurdum bile. Umarım bunu anlayışla karşılarsın.
İhtiyar delikanlı kıs kıs güldü.
Dinle ve öğren Gusto. Sırf eczacı değil aynı zamanda iş adamı. Tamam Herr İpsen, anlaştık diyelim öyleyse.
Fiyat?
İstediğin fiyatı kabul ediyorum. Bu işte pazarlıkla zaman harcanmayacağını öğreneceksin Herr İpsen. Hayat fazla kısa ve ölüm fazla yakın. İlk teslimat önümüzdeki salı yapılacak diyelim mi?
İhtiyar delikanlı odadan çıkarken bana tutunmaya ihtiyacı varmış gibi yaptı. Tırnakları kol derimi sıyırdı.
Malı ihraç etmeyi düşündün mü Herr İpsen? Norveç'ten ayrılanların üstünde uyuşturucu aranmıyor biliyorsun.
İpsen yanıt vermedi ama birden anladım onun ne istediğini. Yumru ayağının üstüne basarak kalçası eğik halde durmasına bakarken anladım. Seyrelmiş saçının altında terden parlayan aldındaki yansımadan anladım. Gözlük camları artık buğulu değildi ve gözlerinde Skipper Gata'da gördüğüm parıltının aynısı vardı.
Telafi baba, telafi istiyordu. Saygı, sevgi, takdir ve onaylanma gibi parayla satın alınamayacağı iddia edilen şeylere sahip olamayışının telafisini istiyordu.
Gerçi bunlar parayla satın alınabilir elbette. Değil mi baba? Hayat sana bir şeyler borçludur. Ama bazen kendi tahsildarın olman gerekir. Bunun için cehennemde yanmamız gerekecekse de cennette çok kişi olmayacak demektir. Değil mi baba?
Harry yol kenarında oturmuş dışarı bakıyordu. Piste inip kalkan uçakları seyrediyordu. 18 saat içinde Şangay'da olacaktı. Şangay'ı seviyordu, oranın yemeklerini. Huangpu nehri boyunca yürüyerek rıhtımdan Peace Oteli'ne inmeyi, Old Jazz Barı'na gidip yaşlı caz müzisyenlerinin standart parçaları çalmasını dinlemeyi, 1949 devriminden beri orada oturup durmadan çaldıklarını düşünmeyi seviyordu. O şehri seviyordu. Halkının sahip olduklarıyla, sahip olmayıp umursamadıklarıyla birlikte... Umursamama yeteneği. Harry bu muhteşem niteliğe doğuştan sahip olmasa da son 3 senedir pratiğini yapıyordu. Gerekmedikçe duvara kafa atmamanın.
Peki senin inancın ne kadar sarsılmaz? Sen de şüpheci değil misin? 18 saat içinde Şangay'da olacaktı. 18 saat içinde Şangay'da olabilirdi.
Lanet olsun. Raquel ikinci çalıştı açtı.
Ne istiyorsun?
Bu sefer yüzüme kapama, tamam mı?
Buradayım.
Baksana, şu Nils Christian senin sözünü ne kadar dinler?
Hans Christian.
Pek de yasal denemeyecek bir dolap çevirmemde yardımcı olacak kadar abayı yaktı mı sana?
13. ayrımın sonu. Sayfa 156.